Antropoloji.
Ünite 9. Din ve Kutsal.
Din, bir inanç, öğreti ve dünya görüşünün dünyevi kurumlar aracılığıyla düzenlenmiş ve ilkelere bağlanmış biçimidir. İnsanlar dini tabular, kültler, mitoslar, dinsel simgeler, ayinler ve çeşitli ibadet biçimleriyle kavrar ve yaşatırlar. Din, bireysel bir olgu olmayıp toplum tarafından örgütlenen ve paylaşılan önemli bir kurumdur.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
İnanç nasıl örgütlenir ve kurumsallaşır?
Dünya üzerindeki inanç sistemleri nasıl bir çeşitlilik gösterir ve bunun nedenleri nedir?
Din ve inanç hangi kültürel araçlar yoluyla yaşatılır?
Mitoloji ve mitos nedir sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
Depostlan halkının değer ve inançlar sistemi.
Depostlan halkının geleneksel yaşam görüşü, fiziksel çevreleri, teknoloji ve ekonomilerinin sınırlılığıyla, çalkantılı tarihi, 300 yıllık bir sömürge oluşları, yoksulluğu, yüksek ölüm oranına sahip oluşu, son olarak da kentsel etkileşimlerin neden olduğu sosyal değişimlerin rastlantısal doğasıyla şekillenmektedir. Tepozlantlılar için dünya ve doğa devamlı bir bela, tehlike ve tehdit oluşturmaktadır. Doğal güçlere karşı duyulan güçlü korku, talihsizlik, felaket ve ölümün yakınlaştığı endişesi, öykülerinde ve köylülerden örnek olarak dinlenen düşlerde görülen temalardır.
Tepozlan halkının yaşadığı dünya, iyi niyetlerini kazanmak, koruma sağlamak için yatıştırılması gereken saldırgan güçlerle ve cezalar uygulayan şahsiyetlerle doludur. El Tepoz Tejo eğer ihmal edilirse yağmur engeller, Los Aires yani suda yaşayan ruhlar kendilerini gücendirenlere hastalık gönderirler. Naguales yani şeytanla işbirliği yapan insanlar gece kötülük yapmak için domuz ya da köpeğe dönüşebilirler. Tehdit dolu Katolik figürler de vardır. Tanrı sevmekten çok cezalandırır. Çoğu talihsizlik Tanrı'ya atfedilir. Tanrı'nın iyi şans getirdiği nadiren görülür.
Azizler, Tanrı ile insanoğlu arasındaki arabuluculardır. Tepozlanlılar da kendilerini onlara iyilik yapmaya adar. Daha fazla cezalandırma gücüne sahip azizler, en çok gayrette ve şevkle tapılan azizlerdir. Aziz Peter, bayram gününe yeterli sayıda dansçı katılmazsa, katılmayanlara hastalık ve kötü şans getirir. Çocukları korkutarak kendisi için dans etmeleri konusunda aslanı kullandığı da söylenir. Aslan simgesi Aziz'in hep yanındadır.
Tepozlan halkının çoğu tanrının verdiği ceza ile El Pingo yani şeytanın işini açıkça ayırt edemez. Şeytanın güçleri nispeten azdır. Yine de Aziz Mikael veya Aziz Cebrail'e okunacak bir dua ile etkisi hafifletilebilir. Şeytanı kızdırmamak için aynı zamanda şeytan içinde küçük bir mum yakılır. Tepozlanların Katolik cennet ve cehennem hakkında net bir anlayışa sahip oldukları da söylenemez. Aztek dini, cenneti ölü savaşçıların ve çocuk doğururken ölen kadınların gittiği hoş bir yer olarak tanımlardı. Cehenneme denk düşense ruhların dünyadaki yaşantılarının aynısını sürdürdükleri ölüler diyarının bir bölümü yani Mictlan'dı. Yaşarken işlenen günahların kefaretinin ödendiği bir yer olan cehennem diye bir yer bilinmiyordu. Çoğu Tepozlanlı hala ölümden sonra cezalandırmayla ilgili tam bir düşünceye sahip değildir.
Kaynak Lewis 2002. Tepozlan, Meksika'da bir köy. Çeviri Girgit Çalap. İstanbul Epsilon sayfa 160-162.
Anahtar kavramlar.
Animizm.
Animatizm.
Animalizm.
Ayin.
Bağdaştırmacılık.
Doğu mistisizmi.
İbadet.
Karizma.
Kült.
Mitoloji.
Mitos.
Peygamber.
Şamanizm.
Tabu.
İçindekiler.
Giriş.
Din. İnancın kurumsallaşması.
İnanç sistemlerinin çeşitliliği.
Tabular, kültler ve dinsel simgeler.
Mitoloji ve mitoslar.
Giriş.
İnsanlar hayatlarını güven içinde sürdürmek ve gelecekten emin olmak ihtiyacı içindedirler. Hem yaşanan hayatın güvenlik ve esenlik içinde devam etmesi hem de ölüm sonrasında var olduğu düşünülen öteki hayata güven duyma ihtiyacı dinin ortaya çıkışındaki temel etkenlerdir.
Hayatın güvenlik ve esenlik içinde devam etmesi her zaman söz konusu değildir. Hayat, toplumsal ortamlarda ortaya çıkabilecek çatışma ve savaşlardan ya da ekonomik yıkımlardan kaynaklanan karmaşa ve anarşinin ya da doğadan gelecek pek çok afetin açık etkisi altındadır. Bu yıkımlar insanın kendisine güçsüz hissetmesine, güvenlik ve esenliği yeniden sağlamak için sığınılacak doğaüstü bir güç aramasına yol açar. Bir doğaüstü gücün doğayı ve toplumsal hayatı düzenlediğine ve yeniden düzenlemeye kadir olduğuna inanması bu arayışı ve sığınmayı kolaylaştırır ve insanın kendine ve geleceğe güvenini yeniden kazanmasını sağlar. Yıkımlar ve ölüm karşısındaki en önemli direniş aracı budur.
Bu araç aynı zamanda yıkımlar ve karmaşa yüzünden bozulabilecek toplumsal düzenin devamını güvence altına alır ve insanların varoluşlarına ilişkin kuşku ve sorularına cevaplar bulur. İnsanların varoluşunu anlamlandırma sorunu temel bir sorundur. Dünya ve evren neden var? Nasıl var oldu? Neden buradayız? Varoluşumuzun bir amacı var mı? Ve en nihayet neden ben? Gibi sorulara sürekli tatmin edici yanıtlar ararız. Doğaüstü bir gücün yani güçlerin yaratıcılığına, düzenleyiciliğine ve bizlerin varoluşu ve yapıp etmeleri ve dahil her şeyi bilinçli bir biçimde inşa ettiğine inanç bu tatmin edici yanıtlara ulaşmamıza aracılık eden en önemli yollardan biridir.
Biz bu aracın dünyevi kurumlar ve mekanizmalar aracılığıyla düzenlenmiş, ilkelere bağlanmış biçimine kısaca din diyoruz. Dinin temelinde inanç yatmaktadır. Düzenlenmiş kurallara bağlanmış inançlar, iman ile, doğaüstü ile bağ kurma yolları, ayin ve ibadet, dinin iki önemli ayağıdır. Bu iki ayağı toplumsal alan içinde var eden kişiler ve kurumlar, sosyal bilimlerin konusudur. Antropologlar dinsel ideolojinin, imanın ve ayinsel davranışın, toplumsal ağ kuran diğer kültürel örüntülerle ilişkilerini ve diğer siyasal, toplumsal ve iktisadi süreçlerle ne tür ilişkiler içinde olduğunu anlamaya çalışırlar. Üstelik bu kurumlar ve süreçler zaman içinde tarihsel olarak çeşitli toplumsal ve ekolojik bağlamlarda değişerek yeni biçimler alır.
Antropologlar bu değişimlere de eğilirler. Mutlak bir yaratıcının ya da yaratıcıların varlığı veya yokluğu, bir dinsel inancın ya da mitolojik bir hikayenin doğru ya da yanlış oluşu, bilimsel bilgi alanının değil, inanç alanının sorunudur. Bu konular kanıtlanamaz ya da yanlışlanamaz. Antropologlar bu yüzden dinsel inançların doğru veya yanlış oluşuyla, Tanrı'nın varlığıyla ya da yokluğuyla veya hangi ibadet biçiminin dinen doğru ibadet biçimi olup olmadığıyla ilgilenmezler. Onları ilgilendiren belirli bir inanç biçiminin ortaya çıkış ve varoluş nedenlerini inceleme, onların diğer dinsel inançlarla, toplumsal alanla, tarihsel koşullarla ve ekolojik etkenlerle ilişkisini anlamaya çalışmak ve inançların nasıl değişime uğradığını ve farklılaştığını gözlemlemektir.
Kutsallık kavramı dini aşar. Din, kutsallık alanının en önemli bir bölümünü işgal etse de, insanların din dışı bir takım simgelere, yerlere kutsallık atfetmeleri mümkündür. Özellikle dinin kamusal alandaki önemli rolünü terk ettiği ve din-devlet ilişkilerinin birbirinden ayrıştığı modern laik çağda, insanlar zaman zaman dinsel kutsalların yerini alacak yeni kutsallar yaratmışlardır. Bu yaratım sürecinde bu çağın siyasal örgütü olan ulus devletin büyük bir rolü vardır.
Milli marş, bayrak, sancak, bağımsızlık savaşının geçtiği yer, bağımsızlık savaşında ölmüş olan askerleri temsil eden meçhul asker anıtları ya da devletin kurucularının ve ulusun önderlerinin mezarları ve bunun gibi saygı gösterilmesi beklenen ve bu saygının gerekçelerini temellendiren resmi bir anlatının eşlik ettiği yeni bir kutsallık alanının ortaya çıktığı söylenebilir. Ayrıca dünyanın ve evrenin yaratılışına ilişkin kozmolojiler, mitolojiler ve dünyanın ve evrenin nasıl yok olacağına dair kıyamet senaryoları olan eskatolojiler de kutsalın alanında yer alır. Yani kısaca kutsalın alanı dinin alanından büyüktür diyebiliriz. Ancak bunlar içinde en etkili ve etkin olanının hala din olduğunu da söylemeliyiz. Çünkü din, tıpkı konuşma dili gibi insan türüne özgü, ayırt edici bir özelliktir ve en az konuşma dili kadar eskidir.
Din, inancın kurumsallaşması.
Dinin boyutları.
Giriş bölümünde değindiğimiz gibi insanlar çeşitli nedenlerle inanma ihtiyacı duyarlar. Ancak bu ihtiyacın giderilmesi bireysel, rastlantısal ya da konjüktürel biçimde değil, din adını verdiğimiz sistemleşmiş kurumlar aracılığıyla sağlanır. Din doğrudan doğruya doğa üstüne işaret eder.
Doğaüstü kavramı, gözlemlenebilir dünyanın ve duyularımızla algıladığımız çevrenin ötesini anlatır. Bu yüzden doğaüstü alan, her ne kadar inananların varlığından kuşku duymadığı bir alan olsa da kestirilemeyen, deneysel olmayan, gözlenemeyen ve bunlara bağlı olarak sıradan kişilerce yani fanilerce açıklanamayan bir alandır. Öte yandan doğaüstü ile doğal olan arasındaki ayrım ölümsüzlük ve öncesiz sonrasızlıkla ölümlülük ayrımında da simgeleşir.
Öncesiz sonrasız oluş tarihsizliğe, ölümlülük ise tarihli oluşa işaret eder. Doğaüstü tarihsiz bir alandır. Burada zaman yoktur. Burası mutlak kudretin ve sonsuz mutluluğun alanıdır. Doğal dünya ise zamanlıdır. Zaman tarihi yaratır. İnsan ve diğer canlılar bu tarihin içinde inişli çıkışlı, sorunlu bir kaderi yaşar. Bu doğal dünya dinler tarafından doğa üstündeki sonsuz mutluluk alanına ulaşmak için bir sınav yeri olarak kurgulanır. Öte yandan dünya hayatı bu mutlak kudrete yaklaşmaya, yakınlaşmaya ve ondan talepte bulunmaya engel değildir. Tek koşul bu yaklaşma, yakınlaşma ve talepler için dinin emirlerine uymak ve yükümlülükleri yerine getirmektir. Ancak bazı kültürlerin bu mutlak kudrete ilişkin tasavvurları alışılmışın dışındadır. Örneğin Avustralya aborjinleri bu yüce güçle karşılıklı bağımlılığa dayanan hatta kimi zaman eşitlikçi bir ilişki kurabilirler.
İnsanlar doğaüstü olarak kurgulanan kutsalın bir parçası olmak için bu dünyadaki yapıp etmelerini yani amellerini olabildiğince dinin emirlerini uydurmaya çalışırlar ve bu yolla öldükten sonra kutsalın parçası olmayı hak etmeye çalışırlar.
Ancak tahayyül edilen kutsalın dünyevi olan içindeki erişilmezliği ve dokunulmazlığı bir yana bir şekilde dünyevi alanda temsil edilmesi gerekir. Bu temsil dünyada olup biten doğa olaylarının ya da canlıların başına gelenlerin doğaüstü güçlere atfen yorumlanması, dünyevi alanda var olan bazı şeylere doğaüstünün buradaki simgeleri olarak anlam yüklenmesi biçiminde gerçekleşir. Kimi zaman bu temsil belirli eylemlerle gerçekleştirilir. Bu eylemlere biz ayin diyoruz. Dolayısıyla din, kutsal simgelerin inanç ve eylemler yoluyla anlamlandırılmasında, yorumlanmasında ve bunların ayinsel kullanımında gerçekliğini kazanır ve toplumsal bir kurum haline gelir.
Böylelikle insanların kontrol edemedikleri alana ilişkin bir başka uyarlanma boyutu gerçekleşmiş olur. Din ve inançlar yoluyla insanlar kontrol edilemeyen, tahmin edilemeyen ve istenmeyen olaylar karşısında güven ve dayanma gücü temin ederler. Bu güven ve dayanma gücü insanların kendi çevrelerine uyarlanmalarında önemli bir etkendir. Bu bakımdan din ve inanç sistemleri insanların yaşadıkları döneme, geçim ve yaşam biçimlerine ve ekolojilerine uygun geniş bir çeşitlilik gösterir.
Biraz önce değindiğimiz gibi dinin bir boyutu inanç ise diğer boyutu bu inancı ifade etmek, pekiştirmek ve bu inanç etrafında bir dayanışma ve kimlik yaratmak amacıyla düzenlenen ritüel boyutudur. Ritüel boyutu kutsallığı simgeleştiren ayinler ve çeşitli ibadet biçimlerini içeren kurumsallaşmış davranış örüntüleri olarak tanımlanabilir. Bu örüntüler bir eylemin yerine getirilmesi ya da bazı eylemlerden kaçınmak biçiminde gerçekleşir.
İslam'daki cuma namazı, Ramazan orucu ya da hac farizesi, Hristiyanlıkta büyük perhiz, çeşitli hac ziyaretleri, Noel ayini, Museviliğin dini tatil günü sayılan cumartesi günü, bütün işlerden kaçınma davranışı, çeşitli inanç biçimlerinde karşımıza çıkan yağmur duası, Avustralyalı aborjinlerin bereket ayini bu boyutun görünür örnekleridir. Bütün bu ayinsel davranışlarda hedef, bireylerin belirli simgeleri, hareketleri ya da kaçınma biçimlerini kullanarak kutsalla ilişkiye girmesidir.
Böylelikle bireyler dünyevi ortamdan çıkarak doğaüstünün bir parçası haline geldiklerini hissedebilirler. Hatta doğaüstü ile özdeşleşebilirler. Zaten amaç da budur. Bu gibi ayinler yoluyla yaşanan deneyim, gündelik varoluşun dünyeliğinden çıkarak belirli bir aşkınlığa ulaşmayı da sağlar. Bu aşkınlık kişide bir arınma duygusu ve rahatlama, hatta büyük bir mutluluk duygusu yaratabilir. Bu durum dinin psikolojik boyutunu oluşturur. Ancak bu herkesin deneyimleyebileceği bir durum değildir. Genellikle bu aşkınlık hali şamanların, zikir yapanların ya da daha genel bir ifadeyle tek tanrılı dinlerin içinde gelişen tasavvuf erbabının yaşayabildiği özel bir deneyimdir.
Din sadece insanların doğaüstü ile kurduğu özel ilişkiden ibaret değildir. Bu ilişkinin kurulmasında aracı rol üstlenenler bu özellikleri dolayısıyla dünyevi iktidar alanı içinde kendilerine bir yer edinirler. Bu yerleri onları dünyevi iktidar sahipleriyle sürekli bir rekabet içinde tutar. Bunun tipik bir örneğini İran İslam devriminde görmek mümkündür.
Dünyevi iktidarın sahibi olan şahlık rejimi dinsel iktidar odağıyla yani mollalarla rekabet halindeydi. Rejim bu rekabeti kimi zaman ödünler, kimi zaman bastırma yoluyla dengelemeye çalışıyordu. Fakat rejimin güçsüz bir anında dünyevi iktidar da din adamlarının kontrolüne geçti. Bunun gibi ruhunu bedenden ayırarak doğaüstü aleme geçme yeteneği olduğuna inanılan bir şaman ya da Katolik Kilisesi'nin önderi olan Papa da dünyevi iktidar üzerinde belli ölçülerde söz sahibidir. Avrupa'da reform çağından önce papalar bütün Avrupa krallarının dünyevi iktidarının onay merciydi. Dolayısıyla onların iktidarı üzerinde kontrol sahibiydi.
İnanç sistemlerinin çeşitliliği.
Farklı tarihsel ve ekolojik koşulların etkisiyle ortaya çıkmış, bu koşullarla bağıntılı biçimde çeşitlenmiş geniş bir inançlar yelpazesinden söz edebiliriz. Bu inançlar somut şeylerin kutsallaşmasından başlayarak soyut ve mutlak kudret sahibi bir tanrıya veya tanrılara inanç çerçevesinde örgütlenmiş dinlere kadar çeşitlilik gösterir. Burada temel inanç sistemlerini ele alacağız.
Din ve uyarlanma.
Toplumların yaşadıkları çevreye uyum sağlama biçimleri ve bu biçimlerin yerleştiği dünya görüşü son tahlilde onların inanç sistemlerini de etkilemektedir. Örneğin avcı toplayıcıların inanç sistemleri onların geçim biçimleriyle yakından ilişkilidir ve avcı toplayıcı hayatın odağında yer alan toprak, bitki ve hayvanlar merkezinde örgütlenir.
Örneğin Avustralya aborijinlerinin dini hayvanların üremesini odağa almaktadır. Üreme bereketin kaynağıdır ve bu yüzden üreme kavramı bu inancın merkezinde yer alır. Aborijin beslenme rejiminin temelini oluşturan hayvanların üreme sürekliliğinin sağlanması amacıyla yürütülen Gunabibi bereket ayininde ayinin üzerinde gerçekleştiği kutsal toprak mitolojik kaya pitonunun rahmini temsil eden geniş hilal biçimli bir çukurdur. Ayinde erkek çocuklar bu çukurun içinden geçerler ve böylece simgesel olarak kaya pitonu tarafından yutulurlar. Çukurdan çıktıklarında da yeniden doğmuş olurlar. Ayinin çeşitli aşamalarında farklı hayvan türlerinin çiftleşmesi taklit edilir.
Ayrıca bu ayinde kullanılan eşyaların çoğu erkek cinsel organını çağrıştırır. Bunun gibi pek çok eski pagan dini bereket odaklıdır. Örneğin İç Anadolu'da İsa'dan önce 8. ve 7. yüzyıllarda yaşamış olan Friglerin her yıl 21 Mart'ta ana tanrıça ve bereket tanrıçası Kibele adına düzenlenen ayinde ana tanrıça rahipleri tapınakta bereketin devamı için kendi cinsel organlarını keserek Kibele'ye, toprak anaya feda ederlerdi. Böylelikle tarımcı olan Frig toplumunun devamını sağlayacak toprak verimliliği için o toplum adına seçilmiş kişiler, rahipler bir feragatte bulunurlardı.
Böylelikle hem ana tanrıçaya bereket için adak yapılmış hem de doğanın yeniden doğuşu yani döngüselliği kutsanmış olurdu. Başka tarım toplumlarında da benzer ritüelleri gözlemlemek mümkündür. Ancak burada vurgu avcı toplayıcılardaki bitki ve hayvanlardan tarıma etkileyen olaylara dönmüştür. Tanrı tahayyülü, yakarışların yönelimi, ayinlerin merkezi salgınlar, doğal afetler, kuraklık, yağış, bereket gibi tarımsal etkinliği belirleyen iyi ya da kötü yönde etkileyen şeyler üzerinedir.
Anthony Wallace, kültürlerin yaşam ve geçim biçimleriyle uyarlanma tarzları bakımından 4 temel din kategorisinin varlığından söz eder. Bunlardan ilki şamanistik inançlar sistemidir. Şaman uygulamaları genellikle bütün mesaisini dinsel alana vakfetmemiş din uzmanlarına dayanır ve göçebe çoban ya da avcı toplayıcı toplumlarla ilintilidir. İkincisi, komünel inanç sistemleridir. Komünel inanç sistemleri, şamanistik uygulamaların kurumsal hale dönüşmesiyle ortaya çıkarlar. Bu inanç sistemlerinde insanlar, mevsim dönümleri, hayat, geçiş ayinleri gibi belirli zamanlarda ayinsel amaçlarla bir araya gelirler.
Avcı toplayıcılarda ve bazı küçük ölçekli tarımcı toplumlarda bu tür inanç sistemlerine rastlanır. Üçüncüsü, Olimposçu inanç sistemleridir. Burada komünal inanç sistemlerinin gerektirdiği birlikte ibadet ritüellerini yöneten profesyonel bir ruhban sınıfı devreye girer. Bu ruhban sınıfı hiyerarşik ve bürokratik biçimde örgütlenmiştir. Aslında karşımızda olan örgütlü dinin ilk biçimidir. Tıpkı ruhbanlar arasındaki hiyerarşi gibi bu sistemde bir tanrılar hiyerarşisi de görülür. Beylik tipi örgütlenmelerde ve devletli tarım yapılarında bu tür dinler görülür. Dördüncüsü, tek tanrıcı sistemlerdir. Burada bütün doğaüstü varlık alanı mutlak kudret sahibi tek bir tanrının denetiminde ve birliğinde görülür. İktidarın güçlü devlet yapıları eliyle pekiştiği ve yayıldığı tarımcı toplumlarda ve onların devamı olan endüstriyel toplumlarda tek tanrıcı dinler görülür.
Dinin somutlaşması, ibadet ve ayinler.
Bir inanç sistemi olarak din, sadece bir öğreti ve dünya görüşü olarak var olamaz. Dini yaşanır kılan ve insanların tek tek dünyevi ortamdan kutsal alana geçmesini sağlayan törenlerle din insana ulaşır. Toplu ya da tekil olarak gerçekleştirilen bu törenlere ayin diyoruz. Ayinlerin en önemli özelliği onların tekrarlanır olmasıdır. Tekrarlanma inancı pekiştirir ve insanların dünyevi kaygılar içinde dinden uzaklaşmasını önler.
Dolayısıyla ayinler belirli zaman ve mekanlarda tekrar edilen, büyük ölçüde kalıplaşmış, bir programa göre tekrarlanan davranışlardır. Bu düzenlilik hem katılımcıların güven duygusunu pekiştirir hem de evrenin ve toplumun düzeni yeniden üretilmesini sağlar. Dünyevi alanda kutsal alana geçiş, çoğunlukla abdest almak, temiz giysiler giyinmek, cinsel ilişkiden kaçınmak, belirli şeyleri yememek ve içki içmemek gibi başka ara davranışları da gerektirir.
Sıra sizde 1. İbadet ve ayinler olmadan dini yaşamak mümkün müdür? Tartışınız.
Din toplumsal bir kurumdur. Dolayısıyla sadece somut bir inanç bağlamıyla tanımlanıp o inanca ilişkin yoğun duyguların toplamı olarak görülemez. Zira sadece doğaüstü ilişki kurmak ve ölümden sonraki hayatla ilgili kaygıların giderilmesi için bir araç olmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda insanlar arasındaki dayanışmayı kurar ve sağlamlaştırır. Toplumun kendisine inancını ve güvenini pekiştirir. Bir ahlak öğretisi olarak nasıl yaşanması gerektiğini ve doğru hayatı vaaz eder. Bu yüzden bu işlevlerini sağlayacak düzenekleri olmalıdır. İşte ibadet ve ayinler bu düzeneklerin en önde gelenleridir. Bazı dinler kişisel ibadeti de öngörebilir.
Örneğin İslam dininde Allah'a ibadet etmek için tanımlanmış en geçerli yol olan namazı yerine getirmek için illa bir ibadethaneye gitmek gerekmez ya da namazın toplu halde kılınması şart değildir. Ancak din, ibadeti bu derecede özelleştirmekle birlikte zorunlu bir toplu ibadet şekli de belirlemiştir. Cuma namazı, bayram ve cenaze namazları tek başına ve istenen yerde yerine getirilemez. Dolayısıyla İslam dini de dinin rolünü göreceği toplumsal ortamları özenle belirlemiş ve öne çıkarmıştır. Hristiyanlıkta da böyledir. Tek başına Allah'a yaklaşmak için manastırlarda ve münzevihanelerde çileye ve de tek başına ibadete çekilmek mümkündür. Ama Hristiyanlıkta bu tümüyle dünyevi hayattan çekilmektir ve özel bir durumdur. Genel geçer olan ise dinini ibadet ve ayinler yoluyla toplumsal olarak yaşanması ve toplum içindeki rolünü oynamasıdır.
Dinsel uzmanlar ve kutsal kişiler.
Kutsallık sadece doğaüstü ya da göksel bir nitelik değildir. somut olarak bazı insanlarla özdeşleşebilir, bazı insanlar tarafından temsil edilir. Bu çerçevede iki tür din kişisi ayırt etmek mümkündür. Birincisi ayinleri ve çeşitli dinsel uygulamaları gerçekleştiren, bunları yönetme yetkisi bulunan dinin diline ve programına vakıf uzmanlardır.
Bunlar dinsel gelenek ve uygulamaları toplumun diğer üyelerinden daha iyi bilirler. Bu toplum tarafından din otoritesi sayılan kişiler ve kurumlar tarafından tescil edilmiştir. Kimi zaman da böyle bir tescil olmadan bir takım hikmetli sözleri ve davranışları nedeniyle toplum tarafından bu mertebeye eriştirilmiş kişiler ortaya çıkar. Bunlar karizmatik kişiliklerdir ve dinsel otoritelerini herhangi bir yerden icazet almadan bu karizma aracılığıyla kendileri elde ederler. Bütün bu kişiler tam zamanlı olarak bu işlere yoğunlaşmış uzmanlar ya da şaman, büyücü doktor gibi gerektiğinde yardıma çağrılan uzmanlar olabilir.
Şamanlar avcı toplayıcı ve göçebe çoban toplumlara özgü bir uzman tipidir. Onların ayırt edici özelliği trans yani estrime yoluyla doğaüstüyle ilişki kurdukları yolundaki iddiaları ve bunun toplumca kabul edilmesidir. Ruhlar alemiyle ilişkisini yüksek din bilgisi yoluyla değil de kendi yetenekleri aracılığıyla sağladığından şamanın toplumdaki statüsü büyük ölçüde kişisel olarak elde edilmiş bir statüdür. Dolayısıyla şaman için karizmatik din kişisine örnektir diyebiliriz.
Özellikle iyi örgütlenmiş tarım toplumlarında karşımıza tam zamanlı din uzmanları çıkar. Bu dinin toplumun temel bir kurumu haline gelmesinin ardından mümkün olmuştur. Böylelikle hiyerarşik biçimde örgütlenmiş bir din adamları grubu karşımıza çıkar.
Ancak bu rutin işlere yoğunlaşmış kişilerin yanında büyük bir kutsallık atfedilen başka din uluları vardır. Bunlar din kuran, tanrısal sözü insanlara aktaran ya da toplumun açmazlarını çözecek büyük yorum okulları meydana getiren kişilerdir. Bunların başında peygamberler gelir. Peygamberler Tanrı tarafından seçilerek Tanrı sözünü insanlara aktaran tebliğciler olarak tanımlanırlar. Max Weber iki tip peygamberden söz eder.
Bunlardan ilki model peygamberlerdir. Model peygamberler kurtuluşa giden yolu kendi kişiliğinde gösteren kişilerdir. Ve bunun en tipik örneği Buda'dır. İkinci tip, bir dini tebliğ eden misyoner peygamberlerdir. Onlar, Tanrı'nın cismi değil, sadece aracılarıdırlar. Kişilikleri sadece doğru insana ve tebliğ ettikleri dinin en doğru uygulayıcısına gönderme yapar. Tanrı ise insanüstü, her şeye kadir, yüce ve özeldir. Peygamberlerin hedefi yeni bir düzen yaratmaktır ve başarıya ulaşması durumunda ortaya çıkan sonuç genellikle yeni bir din sisteminin ve onun kurumlarının oluşmasıdır.
Temel inanç sistemleri.
Animizm, animatizm ve animalizm.
Animizm, insanlarda ve diğer canlılarda var olduğu düşünülen ruhların fiziksel çevrede bulunan her türlü nesnede de bulunduğuna inanılmasıdır. Animizm kuramını antropolog Taylor geliştirmiştir. Taylor, animizmi bütün dinlerin temeli kabul eder. Ona göre uyku, uyanma, düş, hayal kurma, sarhoşluk, karabasan, trans, cinnet ve ölüm gibi yaşantılarını ruhların davranışlarıyla ilişkilendiren ilkel insanın aynı ruh dünyasının kendi çevresinde bulunan canlı ve cansız bütün varlıklarda da bulunduğuna inanması dinin başlangıcıdır. Bu inanç biçiminin en önemli etkisi canlı ve cansız her şeyden ruhların varlığını gören insanın onları incitmekten ve onlara zarar vermekten çekinmesidir.
Animatizm ise bunun bir adım öncesidir ve insanların bütün doğayı canlı olarak algılaması biçiminde tanımlanabilir. Bu, doğaüstü güçlerin varlığına dair inanç için ilk basamaktır. Merat'ın dinlerin evrimi kuramında ilk insanların açıklayamadığı ya da şaşkınlığa düştüğü olay ve nesneler karşısında doğaüstü güçlerin varlığına ve her nesnenin canlı olduğuna inanması olarak tanımlanır. Animalizm, insanların hayvanlarla kurduğu özel, mistik bir ilişkinin adıdır.
Özellikle avcı kültürlerde avcı ile avı arasında büyüsel ve mistik bir ilişki kurulur. Animalizm, bu ilişki çerçevesinde ortaya çıkan bir dizi işlemlerin toplamıdır. Bunlar arasında hayvanın insana benzetilmesi, avcının öldürdüğü hayvandan özür dilemesi, kemikleriyle fala bakılması ve av öncesinde avın iyi geçmesi için düzenlenen büyü sırasında avlanacak hayvanın taklidinin yapılması gibi işlemler yer alır. Özellikle Kuzey Amerika'nın Kızılderili kültürlerinin av ritüellerinin temeli animalizme dayanır.
Şamanizm.
Şamanizm, animistik temelde ortaya çıkmış karmaşık dinsel, büyüsel ve tıbbi uygulamalar bütünüdür. Şamanizmin merkezinde şaman adı verilen mistik bir kişi yer alır. Şaman hem geleceği bilen, hem sağaltıcı yani hekim, hem de büyücüdür. Doğaüstüyle ilişki kurma yeteneği ve yetkisi vardır. Bu yolla gayipten yani öte dünyadan haber alabilir. İnsanların taleplerini oraya iletebilir. Özgün Sibirya ve İç Asya kültürlerinde görülen, kimi Pasifik adalarında ve Kuzey Amerika'nın bazı Kızılderili topluluklarında da rastlanan şaman ve şamanizm uygulaması, her ne kadar Sibirya kökenli olsa da bütün dünyadaki benzer deneyimler ve uygulamalara genellenmektedir.
Şamanizmin temeli animizmdir. Şamanizmin avcı toplayıcı ve göçebe çoban toplulukların yaşamının temelinde yer alan av ve hayvan dünyasından kök alan bir kaynağının olduğu söylenebilir. Bazı antropologlar şamanizmin belirtilerini paleolitik dönem avcılarının inanç sistemlerinde bulurlar. Öte yandan bilinen bütün göçebe çoban topluluklarında şaman uygulamalarına rastlanır. Ancak örgütlü dinlere mensup kimi tarımcı toplumlarda da bazı şamanlık uygulamalarının çeşitli biçimlerde o örgütlü dinle eklemlenerek yaşandığı kaydedilmelidir.
Şaman transa geçerek, esrime yaşayarak, yardımcı ruhlar aracılığıyla, ruhlar dünyasıyla ilişki kurar. Bu yüzden ona mistik güçler atfedilir. Kişisel deneyimler yoluyla şaman olunabilmesi de şamanlık büyük ölçüde atalardan alınan bir gelenek ve güçtür. Ataların ruhlarının kişiyi şaman olmak üzere zorladığına inanılır. Atalarının ruhunun etkisi altına giren kişi simgesel olarak ölür ve bu deneyim sırasında kendine yardımcı ruhlar edinir. Böylelikle şaman kendine toplum dışında izole bir yaşam kurar. Ancak toplum doğaüstüyle ilişki kurmak için kendine ihtiyaç duyduğunda ya da belirlenmiş günlerde toplumun odağı olur. Kendini gündelik hayatın dışında tutan şaman toplumsal hafızayı da temsil eder ve bu nedenle sözlü kültürün ve toplumun mitolojisinin taşıyıcısıdır. Genellikle erkek olan şamanın toplumsal değerini sağlayan tek şey onun doğaüstü güçleri değildir. Bazı toplumlarda, örneğin Amazon Kızılderililerinde, şamanlar bir büyücü, doktor olarak da işleve sahiptir. Hastalar, büyü yapmak veya bozmak isteyenler, hatta gayipten haber alma ihtiyacı duyanlar ondan yardım alır. Esirme sırasında kendinden geçen şamanın doğaüstüyle yer katları arasında ruhsal bir yolculuğa çıktığına inanılır. Esirme genellikle belirli bir ritim yoluyla sağlanır. Kullanılan en yaygın araç şaman davuludur. Bu davul, şaman cübbesi ve özel eşyalar türünden diğer şamanlık simgeleri gibi şamandan şamana bir miras olarak aktarılır. Bu durum bu eşyaların kutsallığına işaret eder. Ayinler sırasında bazı şamanların başkalarının anlamadığı özel bir dili kullandıkları, hatta hayvan sesleri çıkardıkları da vakidir. Bu özel dil, onun doğaüstüyle ilişkisinin özel bir işaretidir. Hayvan sesleri ise onun hayvanların dilinden anladığını gösterir. Çünkü hayvanlar da şamanın ruhsal yolculuğu sırasında ona yardım eden yardımcı ruhlardandır. Bunlar sıradan insanlarda olmayan özel yeteneklerdir. Şamanizmi diğer inanç sistemlerinden ayıran en önemli yön, onun kurumsal ve örgütlü bir yapısının olmamasıdır. Şamanizm bireysel mistik bir etkinliktir. Tamamen kişisel yeteneğe ve büyüsel uygulamalara dayanır. Bu yüzden bir din olarak kabul edilmez. Ancak kişilerin mistik sorunlarını çözen ve bazı toplumsal işlevleri yerine getiren bir inanç sistemi olarak kabul edilmelidir. Sıra sizde 2. Şamanizm bir din midir? Tartışınız. Şamanizm bir din sayılamaz. Din örgütlü bir toplumsal kurumdur ve din adamının bu kurum içinde özel bir yeri vardır. Şaman ise gündelik hayat içinde sıradan, hatta kimi zaman deli olarak görülen marjinal bir kişidir. şamanizmde önder nitelikli din adamları olmadığı gibi doğaüstüyle ilişki kurma yollarının arandığı bir gizemcilik ve belirsizlik hali hakimdir. Oysa hiçbir din gizeme ve belirsizliğe izin vermez. Her din kendince toplumsal ve doğal olayları açıklar ve onu kendi sistemi içinde doğaüstüyle ilişkilendirir. Bu yüzden bütün dinler, ibadet ve ayinler, kutsal metinler, ibadethaneler ve din adamlarından oluşan sıkı bir sistem olarak tanımlanabilir. Oysa şamanizmde bu sistematiğe ilişkin hiçbir belirti yoktur. Sadece sözel bilgiyle ve belirli kişilerin özel yetenekleriyle belirlenen, toplumun o özel yetenek dolayısıyla zaman zaman içine girdiği bir inanç pratiği söz konusudur. Teizm. Doğaüstü alana mensup bir ya da birden çok yüce ve ölümsüz tanrının varlığına dayanan, bütün ölümlü varlıkların onların varlığıyla ilişkili olduğunu ve onların hükmü altında bulunduğunu savunan inanç sistemlerine teizm denir. İki tür teizm vardır. Birincisi, soyut ya da İnsan veya başka bir varlık görünümünde kadere hükmeden, çok sayıda tanrının varlığına inanılan çok tanrıcılık yani panteizm sistemleridir. Afrika'da, Güney Amerika'da, Maya, Aztek ve İnka kültürlerindeki Güneydoğu Asya ülkelerinde eski Yunan, Roma ve Arap dünyasında eskiden yaygın biçimde var olan bu inanç biçimi bugün oldukça zayıflamıştır. İkincisi, evreni ve onun içindeki bütün canlı ve cansız varlıkları yaratan, insanın kaderine hükmeden ve onu gözetim altında tutan, insanlarla zaman zaman kendi elçileri yoluyla ilişki kuran, tek bir yüce tanrıya imana dayanan tek tanrıcılık yani monoteizm inancıdır. Orta Doğu'da ortaya çıkmış olan ve Hazreti İbrahim kaynaklı olduğuna inanıldığı için İbrahimi dinler adı verilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tek tanrılı dinlerin başlıca örnekleridir. Bu dinlerin bir başka özelliği, Tanrı'nın kendi elçileri aracılığıyla gönderdiği bir takım kutsal metinlere dayanmasıdır. Doğu mistisizmi ve yeniden doğuş inancı. Doğu mistisizmi, yaşarken azla yetinme, çile çekme, başka canlılara zarar vermeme gibi erdemleri gözetmeyi, bu erdemlerle yaşanan bütünlüklü bir hayatın ödülününse yeniden insan olarak hayata gelmek olduğunu öne süren çeşitli inanç sistemlerinden oluşur. Bunlar mistik ve ahlakçı sistemlerdir. Tek tanrılı dinlerin insanın doğa üzerindeki mutlak egemenliğini meşru kılan ve insanı yaratılmışların en değerlisi olarak gören genel tasavvurunun aksine Doğu mistisizminin temelinde insanın da doğanın bir parçası olduğu insanla diğer canlılar arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığı fikri yatar. Bu mistik dinlerin başında Budizm yer almaktadır. Esasen kast sisteminin katı tabakalaşmasına bir tepki olarak doğan ve hayatın temelinin acı olduğunu söyleyen Budizm'de hedef insanın nirvana'ya yani acıdan mutlak kurtuluşa ulaşmasıdır. Bu yolculukta insan dört gerçekle yüzleşmelidir. Önce insan hayatın temelde düş kırıklığı ve acıdan ibaret olduğunu kavrayacaktır. Ardından acının temelinde insanların haz, iktidar ve sürekli var olma hırsının yattığını öğrenecektir. Üçüncü aşamada acıdan kurtulmak için arzudan uzaklaşmak gerektiğini görecek ve dördüncü aşamada bu uzaklaşmanın ancak doğrulukla mümkün olduğunu anlayacaktır. Budizm, Doğu Asya'daki en yaygın inanç sistemidir. Japonya'da, Kore'de, Çin'de, Moğolistan'da, Hindistan'da, Sri Lanka'da ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygındır. Doğu Asya'nın ikinci büyük inanç sistemi olan Hinduizm'de mutlak kudret sahibi tek tanrı ve ibadet fikri reddedilmiştir. Bunun yerine bir tanrılar birliği yani panteon söz konusudur. Hinduizm bir tür boyun eğme yani tevekkül ve kabullenme yani dharma vaaz eder. Herkes içine doğduğu toplumsal tabakadan yani kasttan kaynaklanan statüyü kabul edip bunun gereklerini yerine getirmelidir. Asıl ibadetin bu olduğu düşünüldüğünden Hinduizm'de ayinsel ibadet biçimleri çok küçük bir alanı işgal etmektedir. Bunun yanı sıra ruh göçü inancı da Hinduizm içinde temel bir yer tutar. Biri öldüğü zaman Onun ruhu başkasının bedenine girer. Böylece ortaya süreklilik arz eden bir doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğum döngüsü çıkar. Kişinin iyi ve kötü davranışlarının toplamı, onun nasıl bir bedende yeniden canlanacağını belirler. Ruh göçünün sonunda aydınlanma adı verilen bir kurtuluş vaat edilir. Doğu Asya'da yaygın olan ve bir dinden çok doğru yaşamaya ilişkin birer dünya görüşü olarak kabul edilebilecek Konfüçyusçuluk ve Taoculuk, Doğu mistisizminin en önemli öğretileri arasında yer alır. Bunlar inanç ve ibadetten ziyade ahlak öğretilerine dayanır. Bu ahlak öğretileri bir yaşam biçimi öngörür. Konfüçyusçulukta erdem, yüce gönüllülük ve sevgi gibi temel temeler vardır. Bu temalar bir bütün olarak insanın doğasında mümkündür. Dolayısıyla asıl mesele bu doğayı dünyevi hayat içinde açığa çıkaracak terbiye ve işlemlerin bilinmesi ve buna göre yaşanmasıdır. Açığa çıkarma işleminin en önemli evresi içgörüdür. Kişi içine döndüğü, dolayısıyla dünyevi zevk ve hazlardan uzaklaştığı ölçüde doğasının bu temel özelliklerini bulabilecektir. Taoculukta ise mistik ve metafizik yönler daha büyük ağırlık taşır. Burada insanın içgörü yoluyla kendine dönmesinin yerini kendini yetiştirmesi alır. Bu yetiştirme sırasında insan kendini bilecek, böylelikle evreni de bilebilecek ve onunla bütünleşecektir. Doğanın bilgisi ve birliği ancak evrenin küçük bir modeli olduğu düşünülen insanın kendi doğasını denetlemesiyle kavranabilir. Bunun yolu meditasyondur. Weber'e göre Konfüçyusçuluk entelektüellerin ve üst sınıfların öğretisiyken Taoculuk Çin köylüsünün dinidir. Doğu mistisizmi tek tanrılı dinleri de etkilemiş ve onların içindeki tasavvuf eğilimlerini beslemiştir. Örgütlü ve kitabi dinler sınırları keskin biçimde belirlenmiş inanç ve ibadet tarzlarını ödünsüz olarak insanlara tebliğ ederken, onların içinde doğan tasavvuf hareketleri insanın kendini tanımasını ve dünyevi hayattan elini eteğini çekerek ilahi olana ulaşmasını sağlayacak kişisel ve toplu deneyimler önerir. Kitabi olanın insanı yabancılaştırmasına karşılık bu yolla yabancılaşmanın ve Tanrı ile insan arasındaki aracıların aşılması mümkün olacaktır. Dinlerin kitabi biçimde tebliğ edilmiş, sınırları belirlenmiş yorumuna ortodoksi bu yorumun dışına çıkarak kişisel deneyimlere yer açan ve ahlaki ve mistik arayışlara girişen uygulamalara da heterodoksi adı verilir. Bağdaştırmacılık yani senkretizm. Dinler ve inançlar arasında yaşanan kültürlenmeye bağdaştırmacılık denir. Dinler ve inançlar arasında ortaya çıkan temaslar sonucunda dinler ve inançlar birbirlerinden kimi inanç ve ibadet öğelerini alarak kendi inanç sistemleri içinde özümserler. Tanrılar, dinsel uygulamalar ve yorumlar ödünç alınabilir. Başka inançlara ait simgeler ithal edilerek bu simgelere yeni ya da yerli anlamlar yüklenebilir. Bu bölümün girişinde verdiğimiz örnek olay yani Tepoztlan örneği bu anlamda tipik bir bağdaştırmacılık örneğidir ya da yabancı bir inanç ögesi yerli bir simgeyle yerel dinin bir ögesi haline gelebilir. Kimi zaman inançlar arasında kültürleşme süreçleri de yaşanır ve aynı inanç ögesi iki ayrı din tarafından paylaşılabilir. Örneğin Hacı Bektaş Veli Kapadokya'da bir İslam velisi ve Bektaşiliğin merkezi figürü olarak tanımlanırken yine aynı yörede yaşayan Ortodoks Rumlar tarafından Aziz Haralambos adıyla bir Hristiyan Azizi olarak tanınıyordu. Bunun gibi kimi pagan inançlar tek tanrılı dinlerin içinde birer kalıntı olarak yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Örneğin Noel Baba adıyla bilinen Aziz Nikolas'ın bugünkü algısı tümüyle Kuzey Avrupalıların eski göçebe çoban hayatlarına uygun bir tarzda devam etmektedir. Ya da Noel sırasında Batılı Hristiyanların çam ağacı süslemesi yine Kuzey Avrupa'nın pagan dinlerinden kalma ağaç kültürünün bir kalıntısı olarak Hristiyanlık içinde yaşamaktadır. Kuzeybatı Meksika'nın birkaç yüzyıl öncesine dek avcı toplayıcılıkla geçinen fakat İspanyolların gelmesiyle tarımcı hayata ve Hristiyanlığa geçen Huicoheraların eski dinsel hayatlarından kalma geyik kültürüne dayanan geyik simgeciliği devam etmekte ama bunun yanında ortaya çıkan Mısır kültü de tarımcılığa geçişle başlayan yeni hayatı simgelemektedir. her iki kültte Hristiyanlık içinde kendine yer bulabilmiştir. Aslında bütün inançlar uygulamada ilk tebliğ edildikleri hallere göre değişime ve dönüşüme uğramışlardır.
Bu kimi zaman ibadet pratiklerinde, kimi zaman nasıl yaşanacağına dair ahlak öğretisinde, kimi zaman o dinle bağlantılı hukuksal yorumlarda, kimi zaman da doğrudan doğruya inancın kendisinde görülen bir değişimdir. Bağdaştırmacılık bu değişimin en sık karşılaşılan hallerindendir. Sıra sizde 3. İnsanlar neden bağdaştırmacı eğilimler taşırlar tartışınız. Hiçbir insan topluluğu yeni bir dinin etkisine girerken bir önceki inanç sisteminden tam olarak kopamaz. Zira böyle bir kopuş topluluğun kendisini inkarı anlamına gelir. Buna bağlı olarak yeni bir dini tebliğ edenler de genellikle tebliğde bulundukları toplumun inanç sistemi konusunda duyarlı davranır ve yeni dinle o inanç sisteminin ögelerini ilişkilendirmeye çalışır. Böylelikle eski dine ilişkin ibadet ve ziyaret yerleri, bazı inançlar ve tabular, aziz ve kutsal kişiler kabul edilen yeni dinin içinde de kendilerine bir yer bulabilir. Bu durum geçişi kolaylaştırdığı gibi din değiştiren topluluğun bütünlüğüne de zarar vermez. Tabular, kültler ve dinsel simgeler. Tabular. İnanç sistemlerinin yanaşılmasını, dokunulmasını, yenilmesini, hatta kimi zaman adlarının anılmasını yasakladığı canlı ve cansız varlıklardır. Bazı toplumlarda tabu sayılan bu nesnelere dokunmak hakkı sadece belirli kişilere ait olabilir. İslam ve Yahudi inancında kirlilik tabusu olan şeyler tanımlanmıştır. Örneğin domuz yeme yasağı böyle bir tabudur. Birinci derecede akraba sayılan kişilerle cinsel ilişki yasağı, yani ensest tabusu, hemen hemen bütün kültürlerde vardır. Bazı durumlarda kimi tapınaklara kadınların girmesi de yasaklanmıştır. Örneğin Yunanistan'ın Athos Dağı'nda bulunan Ortodoks manastırlarının bulunduğu geniş topraklara hiçbir kadın giremez. Bu da bir kirlilik tabusu olarak tanımlanabilir. Kültler. Kültler kutsal olarak tanımlanmış varlıklar etrafında oluşmuş inanç ve tapınma biçimleridir. Bu varlıklara saygı duyulur, tapınılır, zaman zaman kurbanlar sunulur ve onlar için ayinler düzenlenir. Bu ayinler belirli kült araçlarını kullanma yetkisi olan cemaat ve din önderlerince yönetilir. Kültler, arınma, bereket ve doğurganlık gibi temaların odağında yer alır. Bu çerçevede örneğin Anadolu'da taş, ağaç, su gibi kültlere rastlarız. Zaman zaman rastladığımız çaput bağlanmış ağaçlar, ağaç kültünün örnekleridir. Toroslar'da yaşayan kimi yörük grupları ardıç ağacını kutsal bilirler. Kuzey Avrasya'da ayı, geyik, tavşan gibi kültlere, Hindistan'da inek kültüne rastlamaktayız. Bu örneklerden kültlerin toplulukların yaşadığı doğal çevreyle yakından ilintili olduğu görülmektedir. Dinsel simgeler. Dinsel simgeler, soyut dinsel öğelerin somut biçimde algılanmasına hizmet eden nesne, davranış ve tutumlardan oluşur. Bunlar Hristiyanların haçı gibi nesneler olabilir. Haç, İsa peygamberin insanlık adına acı çekmesini ve kendisini feda etmesini simgeler. Belli ayinsel davranışlarda simgesel anlamlar taşır. Örneğin, Şiilerin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesinin acılarını nasıl derinden hissettiklerini yansıtan Muharrem ayındaki davranışlarında böyle bir simgesellik vardır. Bu ayindeki simgesellik, kişilerin yası temsil edecek biçimde siyah elbiseler giymesiyle ve kendilerini zincirlerle döverek duydukları yas ve acının şiddetini göstermeye çalışmalarıyla tecelli eder. Kimi dinlerde belirli sözcükler ya da belirli tutumlarda simgesel anlamlar taşır. Söz gelimi, bir Müslümanın ezan okunduğu sırada saygılı bir tutum takınması, onun dindarlığına işaret eden tutumsal bir simgedir. Kur'an'ı öpüp başa koymak ya da yere düşen bir ekmeği öperek yerden almak, bu da bir tür simgedir. Simgeleri çeşitli kategorilerde ele alabiliriz. Kültüre özgü simgeler. Dinsel simgelerin bazıları evrensel nitelikte olabileceği gibi pek çok kültürlere özgüdür. Dolayısıyla bu simgeleri anlayıp onun gerektirdiği tutumu takınmak, kültür tarafından aktarılan ve o kültürden olmayanların bilemeyeceği bir davranış modelidir. Kişiler doğdukları andan itibaren bu simgeler ve onların gerektirdiği davranışlar konusunda koşullandırılırlar. Bunun için kişiler küçük yaşlardan itibaren dinsel ayinlere ve ibadetlere sokulurlar. Öğrenme bu biçimde gerçekleşir. Besin simgeciliği. Din ve inançlar, insanların neyi yiyip neyi yemeyeceğine ilişkin çerçevelerde kurulmuşlardır. Bu yüzden insanların yedikleri ya da yemekten kaçındıkları besinler genellikle dinsel inançlarıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Pek çok inanç sisteminde belirli hayvan ya da bitkilere simgesel bir anlam yüklenir. Bu anlamlar besinlerin kutsal bağlamlara yerleştirilmesine ya da ondan kesinlikle kaçınmayı gerektiren tabulara işaret ederler. Örneğin İslam'da domuz tabusu, Hinduizm'de inek tabusu vardır. Bu tabular nedeniyle söz konusu hayvanların kesilip yenmesi kesin biçimde yasaktır. Bazen de kutsallık atfedilen bazı zaman ve durumlarda belirli yiyeceklerin tüketilmesi öngörülmüştür. Örneğin Muharrem ayında aşure pişirilip yenmesi dinsel bir ritüel halini almıştır. Bunun gibi kilisede pazar ayininin ardından Hristiyanlar Hazreti İsa'nın etini ve kanını simgeleyen ekmek ve şaraptan tadarlar. Totemler. Pek çok inanç sisteminde hayvanlarla insani hayat birbiriyle çok yakın biçimde ilintilendirilmiştir. Özellikle kabile toplumlarında her kabilenin belirli bir hayvan türüyle özdeşleşmesi söz konusudur. Özdeşleşilen bu hayvan o kabilenin totemi olur. Bu özdeşim o hayvan türüyle atasal bir soy ilişkisine inanılmasından ileri gelir. Bu inanışa dayanan evren kavrayışına totemcilik adı verilmiştir. Hayvanlarla kurulan bu ilişki çeşitli amblem ve anıtlarla simgesel olarak temsil edilir. Ve bu totem çevresinde tanımlanan ayinlerle bir inanç sistemi meydana getirilir. Avustralya aborjinlerindeki totemcilik iki türlüdür. Bunlardan ilki doğum totemleridir. Doğum totemleri kişinin doğumunun evrenle ilişkili bir totemler dizisidir. Bazı aborjin toplulukları bu totemleri yemekten kesin olarak kaçınırken bazı topluluklar başkaları tarafından öldürüldüklerinde onları yemekte sakınca görmemekte, bazıları ise onları bulduklarında yememeyi aptallık saymaktadır. İkinci tür totemler ata totemleridir. Bu totemler kişileri tarihlerine ve mitolojilerine bağlar. Avustralya aborjinlerinin inanç dünyasında ata totemlerini temsil eden varlıklar düş zamanı denilen hayali bir çağda gezintiye çıkmışlar ve bu gezileri sırasında arkalarında çeşitli nesneler bırakmışlardır. Bu nesneler bir yaşam gücüyle canlanmış ve bunlardan daha sonra insana dönüşecek bitki ya da hayvan biçiminde ruh çocukları doğmuştu. Kişiler bağlı oldukları bu bitki ve hayvanlar yoluyla toprak üzerinde hak kazanırlar ve bu kazançlarının karşılığını söz konusu bitki ve hayvanların üremesini kutsayan çoğalma ayinleriyle öderler. Sanat simgeciliği. Dinsel simgecilik sanatta da yansımasını bulur. Dünya algı ve kavrayışının büyük ölçüde dine dayandığı toplumlarda sanatsal ifade biçimlerinin dinselliği yaygındır.
Pek çok küçük ölçekli toplumda sanatçı genellikle mitosları, kutsal varlıkları ve dinsel ilkeleri yansıtan eserler üretir. Bu üretim dinsel ayinlerde kullanıldığı ve dinsel mekanları süslediği gibi evlerin dekoru içinde de önemli bir yere sahiptir.
Bu çerçevede sıradan insanların evlerinde dinsel simgeler olarak yer alan eserler olabileceği gibi, servet sahibi kişiler de dinsel bir görev olarak bu tür eserleri sanatçılara ısmarlayıp yaptırabilir. Ismarlayan kişiler için bu hem bir tür ibadeti hem de bir prestij ve iktidarı yansıtır. Özellikle toplumlar zenginleştikçe ve imparatorluk gibi büyük siyasal yapılar halinde örgütlendikçe sanatçının siparişle çalıştığı örnekler artar ve bu çerçevede yüksek estetik öğeler taşıyan dinsel simgeler ortaya çıkar. Bu simgelerin belki de en görkemli örnekleri ünlü mimarların yaptığı tapınaklar ve onların görkemli iç süslemeleridir.
Osmanlı padişahları yaptırdıkları büyük camilerle bu türden görkemli dinsel simgeler yaratmışlardır. Bunun gibi Leonardo da Vinci, Raffaello ve Michelangelo gibi büyük sanatçılar kiliseler için yaptıkları heykeller ve büyük resim programlarıyla bu gibi iktidar sahiplerinin prestijini yansıtan ve onları bu dinsel hizmetleri yoluyla yücelten kişiler olmuşlardır. Yakın zamanlara dek sanatla din birbirini besleyen bir ilişki içinde olmuştur.
Mitoloji ve mitoslar.
Mitos.
Mitoslar dinsel nitelikte efsanelerdir. Her mitos kutsal bir öyküye gönderme yapar. Herhangi bir mitosu paylaşan toplumlar bu mitosu kendilerine gönderilmiş bir hakikat olarak kabul eder ve onun gerçekliğinden kuşku duymadan onu sözlü gelenek içinde aktararak toplumsal hafızanın malı yaparlar. Mitos sadece kutsal bir masal değildir. Her mitos, mitosun içinde yer aldığı daha genel bir inanç sisteminin kabullerini, insan hayatı ve deneyimleri örneğinde öyküleştirir. Tıpkı dinsel simgeler gibi doğaüstü ve kutsal olanı, dünyevi olana ve somut olana bağlar.
Mitosların işlevleri.
Mitosların çeşitli işlevleri vardır. Bunların başında mitosların bir toplumun dayanışmasını ve birliğini, dolayısıyla kimliğini kuran tarihsel öyküler olması gelir. Toplumların göçleri, geçmişteki toplumsal varoluş biçimleri, yaşadıkları doğal afetler bu mitoslar aracılığıyla güncel kuşaklara aktarılır. Böylelikle birliği ve toplumun kimliğini yeniden kurar. Mitoslar, aynı zamanda geçmişte yaşadığı varsayılan tarihsel ve kutsal kişilere ilişkin öyküler olarak onların hayatı üzerinden doğru hayatı anlatan birer ahlak öğretisi oluşturur. Her şekliyle mitoslar simgelerle doludur ve her simge insanların hayattaki rollerini ve nasıl doğru davranacaklarını hatırlatan birer işaret gibi işlev görür.
Mitoslardaki tarih anlatısı, belirli çıkar gruplarının ya da belirli kurumların haklılıklarını ve toplum içindeki varoluşlarının isabetini vurgulayabilir. Böylelikle güncel toplumsal düzeni kutsal bir geçmişe bağlar ve davranış kurallarını belirler. Kısacası mitoslar, kişilerin dünyayı algılama biçimlerinin, tutumlarının ve davranışlarının toplumun öngördüğü kalıplara uydurulmasını sağlar. Ayrıca varoluşa, hayatın ve toplumun kökenine, hayatla ölüme ve kişiler arasındaki çelişki ve çatışmalara ilişkin varoluşsal sorulara kültürün ürettiği cevapların aktarılmasında en büyük aracılardır.
Mitoloji.
Mitosların oluşturduğu tutarlı bütünlük, pek çok öykünün birbirini tamamlayıcı biçimde örgütlenmesi mitolojiyi oluşturur. Mitolojiler, her toplumsal varlığın dünyadaki varoluşunun doğaüstü bir başvuru çerçevesinde meşrulaştırılmasıdır. Böylelikle karşımıza Sümer mitolojisi, eski Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Hint mitolojisi gibi pek çok mitoloji çıkar. Dolayısıyla mitolojiler aynı zamanda birer dünya görüşüdür. Özellikle toplumların yaratılış kurgusunu yansıtır ve bu yaratılış süreci içinde o toplumun biricikliğini ya da seçilmişliğini vurgular. Bu vurgu o toplumun kimliğinin en önemli parçasını oluşturur.
Yaratılış mitolojileri yanında çeşitli kültürlere ilişkin mitolojiler ve kıyamet ya da yok oluş, eskatologya mitolojileri de vardır. Bunların tamamı bir toplumun dünya görüşünü temellendirir. Bazı mitolojiler kimi toplumların dinlerinin temelini oluşturmuştur. Örneğin eski Yunan mitolojisi aynı zamanda bir dindir. Eski Yunan toplumunu oluşturan kentler bu mitoloji içinde yeri olan tanrı ve yarı tanrıları kutsayarak kendi kültleri haline getirmiş ve bu kültlerin oluşturduğu tanrılar birliği, panteon, eski Yunan toplumunun birliğini simgeleyen bir din olarak varlığını sürdürmüştür.
Özet.
İnanç nasıl örgütlenir ve kurumsallaşır?
Kişilerin çeşitli inanışları olabilir. Ancak inançlar toplum tarafından genel kabul gören büyük açıklayıcı çerçeveler haline geldiklerinde kurumsallaşır ve din haline gelir. Bu sistemler evrenin ve bizim neden yaratıldığımıza, varoluşumuzun anlamına ve ölüm sonrası hayata ilişkin sorulara sistemli ve bütünlüklü cevaplar verdikleri ve çeşitli korkularımızı bastırabildikleri ölçüde varlıklarını sürdürürler.
Dünya üzerindeki inanç sistemleri nasıl bir çeşitlilik gösterir ve bunun nedenleri nedir?
İnsanların çeşitli coğrafyalarda farklı toplumsal birlikler halinde örgütlendikleri çağlardan beri geliştirdikleri çeşitli inanç sistemleri vardır. Bu inanç sistemleri, inancın temeline koydukları temel tema, evreni ve insanı anlamlandırma çerçeveleri, ayinleri, tabu ve kültleri, din uzmanları ve din uluları bakımından çeşitlilik gösterir.
Din ve inanç hangi kültürel araçlar yoluyla yaşatılır?
Din, soyut tanımlamalardan ibaret değildir. Dini somutlaştıran, insana yaklaştıran ve onu güçlendirerek yeniden üreten çeşitli tabular, kültler ve simgeler vardır. Bu tabular, kültler ve simgeler aynı zamanda ilgili toplumun bütünlüğünü ve kimliğini kurar, pekiştirir ve yeniden üretir.
Mitoloji ve mitos nedir?
İnanç sadece itikat ve ibadetten ibaret değildir. İnanç sistemlerinin içinde insanlara doğru yolu göstermek, insanın ve evrenin nasıl yaratıldığına, çeşitli nesnelerin ve varlıkların nasıl anlamlandırılacağına ve yok oluşa dair geniş açıklamalar getirmek amacıyla sistemli öyküler yer alır. Her bir öyküye ve onun temelinde yer alan nesne veya varlığa mitos, bu öykülerin tutarlı bir bütünlük arz eden genel açıklama çerçevesine ise mitoloji diyoruz. Mitoloji, toplumların birlik ve dayanışmasını sağlar, onlara kimliklerini kazandırır.
Kendimizi sınayalım.
Soru 1. İnancın toplumsal kurumlar ve mekanizmalar aracılığıyla düzenlenmiş ve kurallara bağlanmış haline ne ad verilir? A. Din, B. Ahlak, C. Ayin, D. Mistizm, E. Kült.
Doğru yanıt A seçeneği, din. Yanıtınız doğru değilse giriş bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Hangisi dinin toplumsal bir kurum haline gelmesinde etkili değildir? A. Ayinler, B. ibadet yerleri, C. bireysel mistik etkinlikler, D. ritüeller, E. tabular.
Doğru yanıt C seçeneği, bireysel mistik etkinlikler. Yanıtınız doğru değilse, din, inancın kurumsallaşması bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Ayinler ve ibadet biçimlerinden oluşan kurumsallaşmış davranış örüntülerine ne ad verilir? A. Tabu, B. Mitos, C. İnanç, D. Öğreti, E. Ritüel.
Doğru yanıt E seçeneği, ritüel. Yanıtınız doğru değilse, din, inancın kurumsallaşması bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. Şamanistik inançlar birazdan sıralayacağımız geçim biçimlerinden hangisine sahip olan toplumlarda görülür? A. Endüstri, B. Göçebe çoban, C. Ticaret, D. Küçük ölçekli tarımcı, E. Büyük ölçekli tarımcı.
Doğru yanıt B seçeneği, göçebe çoban. Yanıtınız doğru değilse, inanç sistemlerinin çeşitliliği bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. Bir insanı sıradan insanlardan ayıran, başkalarınca özel ya da doğaüstü güç ve özelliklere sahip biri gibi algılanmasını sağlayan kişilik özelliğine ne ad verilir? A. Liderlik, B. Üstünlük, C. Gözüpeklik, D. Karizma, E. Sempati.
Doğru yanıt D seçeneği, karizma. Yanıtınız doğru değilse, inanç sistemlerinin çeşitliliği bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. Ruhun sadece insanlarda ya da başka canlılarda değil, tüm nesnelerde bulunduğuna dair inanca ne ad verilir? A. Budizm, B. Hinduizm, C. Animizm, D. Animalizm, E. Şamanizm.
Doğru yanıt C seçeneği, animizm. Yanıtınız doğru değilse, inanç sistemlerinin çeşitliliği bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. Hangisi monoteizm inancına bir örnektir? A. Eski Yunan ve Roma dinleri, B. Aztek ve Maya dinleri, C. Amerika yerlilerinin dinleri, D. İbrahimi dinler, E. Konfüçyusçuluk.
Doğru yanıt D seçeneği. İbrahimi dinler. Yanıtınız doğru değilse, inanç sistemlerinin çeşitliliği bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. Dinlerin kitabi biçimde tebliğ edilmiş ve sınırları belirlenmiş yorumuna ne ad verilir? A. Mukaddes, B. Ortodoksi, C. Öğreti, D. Senkretizm, E. Kült.
Doğru yanıt B seçeneği. Ortodoksi. Yanıtınız doğru değilse, inanç sistemlerinin çeşitliliği bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Bereket ve doğurganlık gibi konularda etkisi olduğuna inanılan ve kutsal olduğu kabul edilen varlıklara ne ad verilir? A. Kült, B. Totem, C. Relik, D. Tabu, E. Mukaddes.
Doğru yanıt A seçeneği. Kült. Yanıtınız doğru değilse, tabular, kültler ve dinsel simgeler bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. Hangisi bir mitosun konusu olamaz? A. Hayatın kökeni, B. Bir toplumun bir yerden başka yere göçü, C. Bir toplumun kökeni, D. Yaşanan doğal afetler, E. İbadetin kuralları.
Doğru yanıt E seçeneği. İbadetin kuralları. Yanıtınız doğru değilse, mitoloji ve mitoslar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Bilindiği gibi hac, İslam dininin şartlarından biridir ve yüz binlerce Müslüman hac mevsiminde hacı olmak için Mekke'ye akın eder. Ancak insanların bütün dünyevi dert ve meselelerinden sıyrılmış oldukları kabul edilse bile, bu farklı kültürlerden insanların bir araya geldikleri, alışveriş yaptıkları toplumsal kültürel bir olaydır. İşte bu olayı aktaran bir gazete haberi.
Bir hac gözlemi. H. Çelenk.
Davidoff parfüm 80 dolar. Türkiye'de fiyatı iki katını geçermiş. Burberry 100 dolar, Lolita 70 dolar, Armani 80 dolar. Bunların da fiyatları yarıya yakın. Gecelikler 500 riyale, 175 YTL'ye kadar, 1350 YTL riyal arasında değişiyor. Çok kaliteliymiş. 70 YTL'ye çok şık geleneksel Arap kadını giysileri var, cicili bicili. Kadınlar Türkiye'de de şık bir şekilde giyebiliyor diyor. Mağazalarda işporta değil, deri çantalar 8 riyal ile 1000 riyal arasında değişiyor. Vakku kalitesi ayarındaymış. 70 dolara Arapların ünlü Gazzas marka saatleri var. Tissot standartındaymış. Fiyatları 70 ile 105 dolar arasında.
Kameralar yarı fiyat.
Kameralar genellikle yarı fiyata yakınmış. Sony DCR 32E 450 dolar. Panasonic GC25 350 dolar. Fotoğraf makineleri aynı fiyata, hatta Türkiye biraz daha iyi. Cep telefonları burada %40 daha ucuzmuş. Bir de mübarek hurma, kilosu 5 ile 8 YTL arasında. Zemzem gibi Türkiye'ye gönderiliyor. Tablo buyken herkesin dilinde Medine'deki ticaret. İnci dışında Medine'de alışveriş bir başka diyorlar. Ayrıca bir saat mesafedeki Cidde'den dünya modasına uygun çok şık giysiler almak mümkün. Ben 3 gömleği 30 liraya aldım. İstanbul'da bunlara gözümü kırpmadan 150 lira verirdim. Bu ucuzluğa rağmen pazarlık burada alışverişin ABC'si. Adama biraz in diyorsun, direkt yarıya düşüyor. Şimdi 3 kata kadar pazarlık marjına isyan mı edersin, yoksa çok ucuza aldım diye sevinir misin?
Çarşı tavafı yapmayın.
Hac mevsiminin en çok dile düşen esprisini Türkiye'nin en sözün özünü konuşan bürokratlarından Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu yaptı. Başkan, alışveriş konusunda hacı adaylarını uyarırken, hac yerine çarşı tavafı yapmayın dedi. Sayın Başkan'ın sözü, gelecek yıllarda hangi hacıya ne kadar geçer bilinmez. Ama hac alışverişindeki ucuzluğun çekiciliği, düzenin zor değişeceğine işaret eder. Bu belki de İslam kültürünün yüzlerce yıllık yok edilemeyecek geleneği. Hac, yıl 1184. Hac mevsimi boyunca harem. Allah onu temiz ve şefkatli kılsın. Bundan değerli taşlara, buğdaydan inceye kadar birçok malın satıldığı büyük bir çarşıya döndü. Endülüslü İbni Cübeyr, Hac yıl 2006. Harem hala dimdik ayakta. Çevresindeki dev otellerde zümrütler, yakutlar, inciler dizili. Arka sokaklarda, küçük dükkanlarda kuru gıdadan oyuncağa kadar ıvır zıvır.
İncinin yeri bir başka.
Kızıldeniz'in dibinde toz kaldıran bir balık, zeminde kendi halinde bir istiridyenin ağzına kum kaçırır. İstiridyecik zarar görmemek için Allah'ın kendine verdiği yeteneği kullanarak doğal sıvısını kum tanesinin çevresine sarar sarar. 10 yıl sonra bir çift el istiridyenin kabuğunu ayırınca müthiş pembe nesneyi inciyi bulur. İnci tanesi şimdi kutsal Kabe'nin 200 metre ötesinde Hilton Oteli'nin alışveriş merkezinde. Birlikte ipe dizildiği türdeşleriyle binlerce dolara müşteri bekliyor. İnci Suudi Arabistan'ın en özgün ticari mallarından biri. Bir kolyenin değeri orantılı yuvarlaklığı, parlaklığı ve üzerine dizili incilerin aynı boyutta olmasıyla ölçülüyor. Taklit inciler iş borsada her yerde göze çarpıyor. En çok satılanı kültür incisi. Fiyatı 150 riyalden 50 YTL, 1500 riyale, 500 YTL'ye kadar çıkıyor. Deniz atı çiftliklerinde yetiştirilen istiridyelerden elde ediliyor. Ama öylesi kolay değil. Birincinin istiridyede büyümesi 5-10 yıl alabiliyor. Doğal ortamda bulunan inciler ise artık çok nadir. On binlerce dolar ediyor. İncinin sahte olup olmadığını kazınarak anlaşılıyormuş. Kazınınca altından çıkan tabaka da orijinal renkte ise sahte değilmiş. İnci o kadar çekici ki ben iki kolye aldım bile.
Kutsal kentin hali.
Tarsus tarafından Adana'ya giderken dümdüz devam eden karayolunun kenarlarında demirciler, ototamircileri, yedek parçacılar, hırdavatçılar sıralanır. Mekke'nin Cidde tarafından girilen yollarından birinde birçok seçenek mevcut, 1980'lerin sonundaki Adana manzarasının bir benzerini, yalnız burada ağaç yok, bulursunuz. İnsan kutsal bir kente girerken biraz hayal kırıklığı yaşasa da, din insandan uzaklaşmamalı yorumuyla teselli bulabilir. Ama Mekke varoşlarındaki yoksulluğun tesellisi yok. Burmalı, Bangladeşli, Sudanlı, Yemenlilerin, Habeşistanlıların Etiyopya, yaşadığı mahallelerde daracık ara sokaklara yaklaşmak bile ürkütücü. Kentin 60. Cadde, Gazzaz Caddesi civarı gibi modern bulvarlarla dolu bölgesi ise çağdaş bir kent gibi.
Birçok Mekke esnafı sabah saatlerine kadar dükkanını açık tutuyor. Kadınların kaçırılmaya karşı tek başına taksiye binmesine izin verilmeyen bu kente yine çarşaflı bir Arap kadını tek başına sokakta güvenle yürüyebiliyor. Bu durum hem hacı bölgesinde hem modern mahallelerde aynı. Kentin nüfusu da şaşırtıcı derecede yüksek, 2 milyon. Alışverişlerde fiş fatura verildiğine bir kere tanık olduk. Bu kentte zaten vergi denen şeye pek rastlanmıyormuş. Kabe çevresi bile seyyar satıcı dolu. Vergi cenneti, Sarp dağlarla çevrili bu kutsal çöl kentinde şebeke suyunun fazla sorunu yaşanmadan sürekli akmasıysa övgüye değer. Suudi polisler hacılara son derece saygılı davranıyor ve yol kontrol noktalarında bile silah taşımıyorlar. Bir defasında Harem-i Şerif'te vakit namazı trafiğine girmek istemeyen taksiciler yüzünden ortada kalmışken yanımıza yaklaşan bir polisin bir işaretiyle duran taksi bizi en ucuz fiyata büyük bir şevkle götürdü.
Hacda diyet. Döner Arjantin.
Sandviçi ısırdığınızda içine bol sos karıştırılmış yumuşak et sanki hamur yeniyormuş hissine neden oluyor. Ekmeğin tadı etin tadından ayırt edilemeyecek kadar silik. Kokusu yağlı soslu sulu yemek yapan komşunuzdan evinize sızan kokuya benziyor. Bu izlenime rağmen midede ağır yemek hissi bırakmıyor. Portakal suyu ve mango karıştırılarak hazırlanmış dev bardaktaki Arjantin meyve suyu ise yemeği ağırlaştıran, bununla birlikte doymayı sağlayan etken. Mekke'nin en modern alışveriş merkezlerinden 60. caddedeki dönercilerinden 6 riyallik yaklaşık 2 YTL atıştırmanın bıraktığı izlenim bu. Yemeksiz hizmet alan Türk hacılar bazılarını Türklerin işlettiği daha ucuz hizmet veren lokantalardan besleniyor. Vitrinlerde Türklerin damak zevkine uymayan deve etini kullanmadıklarına ilişkin notlar göze çarpıyor. Diyanetten yemekli hizmet alan hacılarsa klasik Türk mutfağının pratik ev yemeklerini güvenle yeme şansına sahip. Menüde ne mi var? Domatesin kokusu eskisi gibi.
Kuru fasulye, nohut, bulgur, pirinç, salatalık, domates, tas kebabı, haşlama tavuk. Diyanet Diyetisyenlerinin gözetiminde Türk aşçılarca hazırlanan yemekler için yağ Türkiye'den getirtiliyor. Ayrıca taze meyve sebze konularında da çöl imajının aksine hiç sıkıntı yok. Endülüslü İbni Cüveyr 800 yıl önce içinde şunları yazmış. Yiyecek meyve ve kokuların Endülüs'e has olduğunu sanıyor. Ülkemizi diğer ülkelerden şanslı sayıyorduk. Biz Türkler de öyle. Ama bu kutsal beldeye gelince gördük ki incir, üzüm, nar, ayva, şeftali, ağaç kavunu, kenevir, karpuz, kabak, acur, hıyar, bütün baklagiller, patlıcan, su kabağı, şalgam, havuç, lahana ve diğer nimetlerle dolup taşmaktadır. Son not domates ve salatalık için. İki bitki de burada eski günlerdeki gibi mis gibi kokuyor. Kulaklara küpe.
Zemzem ücretsiz. Bidonu parayla.
Mekke'de zemzemin bu kadar bol bulunması şaşırtıcı. 3 milyon hacının neredeyse tamamının artık kentte olduğu şu sıralarda bile herkes zemzemi içebiliyor. Yurtların lobilerinde 24 saat zemzem bulmak mümkün. Zemzem adı kaynağın doğuşuyla ilgili. Hazreti Hacer suyun gür aktığını görünce zemzem dur dur demiş. Su dağıtımı yüzyıllardır bu hizmetlerinden maddi karşılık almayan Zemzemi ailesinin himayesinde. Zemzemin kaynağı Harem-i Şerif'ten boru hattıyla Kudey bölgesindeki depolara, oradan kamyonlarla Rusheje bölgesindeki işleme tesislerine gönderiliyor. Burada karbon, kum ve ışın filtrelerinden geçirilerek dezenfekte ediliyor. Organizasyon bir damla bile ziyan edilmemesi ilkesiyle çalışıyor. Yoksa tüm dünyaya gönderilen su yetmez. Kabe çevresindeki inşaatların temelleri bir dönem zemzemin azalmasına neden olmuş.
Zemzemi iç, bir dilek tut.
Hacılar suyu bidonlarla memlekete göndermeye, memleketteki akrabalar hacdan gelen suyu içmeye bayılıyor. Çeşitli şirketler ve şahıslar gönderme işini organize ediyor. Su ücretsiz ama 10 ve 20 litre standartlarındaki bidonlar 10 ile 60 riyal. Litresi 2 riyalden de yurt dışına götürülüyor. 1 YTL 2.9 riyal. Hacılar zaman zaman emanetin yerine ulaşmamasından ya da geç ulaşmasından, suyun dökülüp Türkiye'de sahte zemzem doldurulmasından şikayetçi. Söylentiye göre suyu dökenler suya karbonat katıp tadını da zemzeme benzetiyorlarmış. Zemzem içimi duanın kabul olduğu fiillerden biri. Buruk bir tadı var. Neye niyet ederseniz o dileğiniz kabul olabilirmiş. Gazeteci ne der? Şu uykusuz geceler bitse de hem gazete görevini hem hac görevini layıkıyla yapıp eve dönsek.
Ünite destek bilgileri.
Reform çağı. 15. yüzyılın sonunda Martin Luther önderliğinde ortaya çıkan Protestan akımın Katolik Kilisesi'ne karşı verdiği mücadele sonrasında dinle dünya işleri arasında bir ayrıma gidilmesi ve kilisenin demokratikleşmesi hareketidir.
Karizma. Bir insanın sıradan insanlardan ayrı bir yerde durmasını ve doğaüstü, insanüstü olarak görülmesini ya da en azından istisnai güç veya niteliklerle donatılmış olarak algılanmasını sağlayan kişilik özelliğidir.